Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında kıymetli hocamız Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Bugün yanı başımız hayat diyeceğiz. Bazen mutluluğu veya sağlığı, başarıyı ne derseniz buna çok uzaklarda arıyoruz. Ama bu hani hazinenin üstüne oturan dilenci gibi olabiliyoruz. Yanı başımızda pek çok şeyin çözümü olabiliyor. Hocam da bu konuda Yanı Başımız Hayat diye bir kitap da neşretti. Evet. Değil mi hocam?
Evet, evet.
Ne demek istiyorsunuz hocam? Ne demek bu yanı başımız hayat? Hı-hı. Yoksa biz çok yakınımızdaki şeyleri görmeyip kurtuluşu uzaklarda ararken ıskalamış mı oluyoruz hayatı? Evet, söz sizde. Buyurun hocam.
Bazen hepimizin başına gelir böyle gözlüğü kafamızın üzerine koyarız. Sonra gözlüğüm neredeydi vesaire diye ararız. Evet. Hakikaten bir şeylerin ihtiyacını duyduğumuzda ve o ihtiyacımız çok böyle belirgin, çok zaruri bir ihtiyaç halini aldığında zorlanırız, sıkılırız, bunalırız, bir çare ararız, bir medet umarız. Ama çok uzaklarda genelde bu medeti umarız, çareyi aramaya çalışırız. Halbuki biraz dikkatli baksak, yanı başımızda derdimizin devası, hastalığımızın şifası, problemlerin çözümü vardır. Bu konuda hem Mesnevi'den harikulade bir hikaye var, hem de bu hikayeyi teyit eden çok güzel bir olay oldu geçenlerde. Zannediyorum bu Güney Amerika ülkelerinden bir tanesinde bir balıkçı bir taş buluyor. Değişik renkli bir taş. Bu taşı alıyor, uğur getirsin diye yastığın altına koyuyor. 20 sene yastığın altında bu taşla yatıyor, uğur getirecek bu taş bana diye. Ve inanılmaz fakr-ı zaruret içerisinde ve bir medet arıyor, bir şifa umuyor. Zaman geçiyor, fark ediliyor, keşfediliyor ki bu taş dünyanın yekpare en büyük inci taşlarından bir tanesi. Ve değeri 200 milyon doların üzerinde bir taş. Adam 20 sene o taşın üzerinde uyumuş, şans getirsin, uğur getirsin bana diye. Ama akıl edememiş ki bu taşın kendisi benim için talih olabilir, imkan olabilir, fırsat olabilir diye. Mesnevi'de benzer hikaye var, malumdur, herkes duymuştur bir şekilde. Adamın bir tanesi miras yedi bir adam. Çok büyük bir miras kalmış gençecik yaşında. O mirası har vurmuş, hayvan savurmuş, yemiş, bitirmiş. Fakat hep miras yedi olduğu için elinden bir sanat gelmez, bir işe giremez, bir sabır gösteremez, bir mücadele veremez. Para kazanmak istiyor. Fakr-ı zaruret içerisinde mücadele edecek gücü, imkanı, becerisi yok. Derken bir rüya görüyor. Rüyasında diyor ki rüyasındaki kişi, işte diyor Mısır'da diyor piramitlerin altında diyor şöyle bir hazine var diyor. Bu da çıkıyor yola. Yolda tabii eski zaman, Bağdat'tan çıkıyor. Eski zaman türlü engeller, türlü manialar, türlü sıkıntılarla karşılaşıyor. Ama hepsinin üstesinden geliyor, Mısır'a varıyor. Mısır'a varıyor bir gece vakti, oranın da hükümdarı gece sokağa çıkmayı yasaklamış. Bekçi bunu buluyor, başlıyor dövmeye. Sen niye sokaktasın diyor. Bu konuşurken bekçi bakıyor ki buralı değil. Sen kimsin, ne arıyorsun burada diyor. Diyor ki vurma etme, ben bilmiyordum, ben yabancıyım diyor. Buraya diyor bir sebep için geldim diyor. Ne sebep için geldin diyor. Diyor ki böyle böyle ben rüyamda gördüm diyor. Dedi ki bana rüyamda diyor birisi, Mısır'da diyor piramitlerin şu piramidin altında şöyle bir hazine vardı diyor. Adam da diyor ki ya diyor seninki de iş mi, Allah akıl fikir versin diyor. Ben diyor 20 seneden beri görürüm ki Bağdat'ın şu şehrinde, Bağdat'ın şu mahallesinde şu evin şu ağacının altında bir hazine var. Gitmem, merak edip gitmem diyor. Sen diyor bir tane rüyaya bu kadar gelmişsin diyor. Bekçi bunu der demez adamın yüzü gözü sararıyor. Çünkü bekçinin söylediği ev kendi evi. Adam, evet. Bekçiye hiçbir şey demeden adam gerisin geriye dönüyor. Bağdat'taki evine, mahallesine giriyor. Evinin bahçesindeki ağacın altını kazıyor. Hakikaten de hazine oradaymış. Uzun yıllar boyunca sıkıntısını çektiği, aylar boyunca yollarda mücadele verip peşine düştüğü hazine esasında burnunun dibinde, yanı başında bir hazineymiş. Ama onu fark etmemiş. Dolayısıyla bizim de hayatımıza baktığımızda insan bu hayattan ne ister? Afiyet ister, huzur ister, zihin rahatlığı, kalp genişliği ister. Sevmek ister, sevilmek ister. Beğenmek ister, beğenilmek ister. Bütün bunlar aslında çok çok uzağımızda olmayabilir. Geçenlerde bir tane ilan gördüm gazetede. Diyor ki, Çanakkale'deki Sarıyer börekçisine Kastamonu kırpidecisi arıyoruz İstanbul'dan. bütün şehirleri neredeyse yazmış. Halbuki daha da basitleştirsek isteklerimizi, daha da temellendirsek, esasında birçok şeyi farkında olarak yaşasak mesafe kat edeceğiz. Şimdi Shakespeare'in bununla alakalı çok beğendiğim bir şiiri var. Diyor ki Shakespeare, "Yıldızları süpürürsün farkında olmadan. Güneş kucağındadır bilemezsin. Bir çocuk gözlerine bakar, arkanı dönersin. Ciğerinde kuruludur orkestra, duymazsın. Koca bir sevdadır yaşamakta olduğun, anlamazsın. Uçar gider, koşsan da tutamazsın." Esasında birazcık kendimizi dinleyebilsek, birazcık kendimizle vakit geçirebilsek, olmayandan nefret etmek yerine olanın farkına varıp şükretmeye başlasak, yanı başımızda, tam burnumuzun ucunda çok güzel şeylerin, harikulade imkanların ve nimetlerin olduğunu göreceğiz. Ama bunun için biraz kendimize dönmemiz, kendimize odaklanmamız lazım. Çünkü bakın şiirin sonunda diyor ki, uçar gider, koşsan da tutamazsın diyor. Halbuki yanı başımızdaydı. Halbuki
niye göremiyoruz hocam bu kadar burnumuzun dibinde olan şeyleri?
Çok kıyas yapıyoruz. Evet. Kıyas cehennemdir diyor ya.
Çok önemli.
Tabii kıyas cehennemdir diyor. Çok kıyas yapıyoruz. Bizde olan bizde ne varsa bizde olmayanla kıyaslamıyoruz da bizde ne yoksa onda olanla kıyaslıyoruz. Halbuki herkesin imtihanı farklı. Belki bende A şeyi yok, B şeyi var. Ötekinde A şeyi var ama onda B şeyi yok. Hepimizin imtihanı farklı. Hepimizin şartları farklı. Hepimizde olanla olmayan farklı. Ama bunu görmüyoruz. Onun yerine başkalarında olana odaklanıyoruz. Hep diyor ya, şeyde de vardır, bizim kültürümüzde de vardır. Elin kazı, elin tavuğu bize kaz görünür evet. diye. İngilizler de çitin öte yakasında diyor, öte tarafında çimenler daha yeşil görünür diyor. Halbuki evet. aynı çimendir yani. Evet. Ama çitin öte tarafında olunca, benim olmayınca daha güzel görünür diye. Maalesef çok kıyas ediyoruz. Bir de neye sahip olduğumuzun farkında değiliz. Neyi kaybettiğimizin farkında değiliz. Neyi kaybettiğimizi ya da neye sahip olduğumuzu hatırlamamız bu anlamda çok önemli. Hem farkındalık anlamında, hem şükür anlamında, hem tahdis-i nimet anlamında. Çünkü bizim inancımızda çok temel matematiksel bir formül var. Allah Teala buyuruyor ki, şükrederseniz arttırırım. Evet. İlk kere 2, 4. Şükredeceğiz, farkında olacağız. Yoksa azaldıkça azalmış olacak. Şimdi yine güzel bir söz var. Diyor ki, el aleme şen görünür dört köşem, bilen bilir kırık yerim neremdir diyor. Hepimizin kırık yerleri var. Hepimizde olmayan şeyler var. Kesinlikle. Ama dışarıya karşı olmayanı değil, olanı gösterdiğimiz için zannediyoruz ki herkes mükemmel yaşıyor, bir ben bu zorlukları yaşıyorum. Herkeste her şey var, bir bende yok zannediyorum. Halbuki herkesin olanı var, olmayanı var, imtihanları var. Dolayısıyla herkes kendi imtihanını hakkıyla vermeye gayret etmesi lazım. Bu hakkıyla verebilmek için de elimizde ne var ona bakmak lazım. Yani ben bir savaş alanına girmişim, ya o karşı tarafın tankı var, tüfeği var diye sayacağım ama önce bakmam lazım benim neyim var.
Hocam burada tabii siz uzmanlık alanınız bu soruda tabii ki. İnsan yapı olarak, psikoloji olarak eksiği, negatifi görmeye daha meyilli midir acaba?
Beynimiz öyle kodlanmış.
Beynimiz öyle midir
tabii
yani?
Tabii beynimiz olumsuzu, negatifi görmeye meyillidir. Artı olumsuz hatırayı hatırlamaya daha meyyaldir.
Olumluyu hatırlamaktan...
Tabii.
O zaman boşuna demiyorlar yani. Ufak bir yanlışın hatırlanır da bin evet, doğrunun hatırlanmaz gibi sözler
aynen
var
öyle.
Ya.
Aynen öyle. Evet. Ama burada beyin değişebilen bir yapıdır. Terbiye edilebilen bir yapıdır. O yüzden biz beynimizi terbiye etmemiz, doğrultmamız lazım. Daha iyi görmeye dönük doğrultmamız lazım. Daha iyi hatırlamaya dönük doğrultmamız lazım. O yüzden mesela benim başımdan bir olay geçmişti, hiç unutmam. Avustralya'dan bir misafir hocamız geldi, eğitim veriyor bize. Dedi ki derse başlamadan önce, herkes dedi bugün buraya gelene kadar başından geçen bir şeyi anlatsın dedi. Birisi dedi ki hocam dedi ben dedi cüzdanımı evde unutmuşum geri döndüm dedi. Ötekisi dedi ki ben gelirken metrobüste kavga oldu dedi. Ötekisi dedi ki ben dedi yanlış yoldan girmişim bir daha geri döndüm dedi. Hoca dedi ki bir dakika dedi ya siz dedi kötü şey anlatıyorsunuz hep dedi. Ben dedi başınızdan geçen kötü olay anlatın demedim ki başınızdan geçen bir olay anlatın dedim. Hiç mi iyi bir şey geçmedi başınızdan dedi herkes kötü şey anlatıyor. Hakikaten de kötü olay anlatmayı çok daha fazla tercih ediyoruz. Evet. Akşam bir araya geldiğimizde eşimize günü nasıl geçti dediğimizde ya da o bize günü nasıl geçti dediğinde iyi şey anlatmıyoruz. Şöyle bir şeyle, şöyle bir sorunla karşılaştım, şöyle bir problem yaşadım, şöyle bir tatsızlık gördüm, şununla tartıştım, bununla kavga ettim vesaire diyoruz. Halbuki o gün çok güzel şeyler olmuş olabilir. O yüzden ben bu farkındalıkla, ellerinizden öper, 9 yaşında bir kızım var, ona her gün 5 tane güzel şey anlatıyorum bugün başından geçen. Neler yaşadım bugün güzel.
Yani çocuklarımızı küçük yaştan buna alıştırmamız evet, lazım.
Beyinlerini, zihinlerini, hafızalarını onların da terbiye etmemiz lazım. Ve ilk başlarda hiçbir şey hatırlayamıyordu. Ya hiçbir şey olmadı, ne oldu ki, olmadı ki vesaire diyordu. Fakat süreç içerisinde hatırlamaya başladı. Küçük şeyleri de görmeye başladı.
Belki gündüz o gözle baktı her şeye.
Gündüz o gözle baktı, geçmişe dönerek baktığında buldu çıkardı. Çünkü var, var yani. Allah'a hamdolsun başımızdan büyük bir afet geçmediyse, büyük bir kazaya maruz kalmadıysak, çok acı bir travmayla karşı karşıya kalmadıysak, çok şükür ya, çok şükür yani nefes alıp verebiliyoruz, sağlığımız yerinde. Bir şekilde günü bitirmişiz, aç değiliz, açıkta değiliz. Bunların hepsi nimettir. Bugün susuzluk çeken kaç milyar insan var? Bir değil, beş değil, milyarlarca insan var. Evet. Susuzluk çekiyorlar. Kaç milyar insan yarınki yiyeceğinden emin olmadan yaşıyor? Kaç milyar insan günde bir doların altına maaşla çalışıyor?
Evet.
Tüm bunlar yoksa bütün bunlar büyük nimettir. Kaç milyar insan var engelli? Kaç milyar insan var kronik hasta? Kaç milyar insan var vücudundan kalıcı olarak bazı azalarını, yeteneklerini, zekalarını kaybetmiş? Bütün bunlar yoksa büyük bir varlığın, büyük bir nimetin içindeyiz.
Hocam 925 milyon insan dünyada, bunlar UNICEF'in verileri, açlık sınırında bir hayat sürüyorlar.
Tabii, tabii,
yoksulluk
tabii.
Sınırında.
Susuzluğa bakın.
925 milyon, 1 milyar Türkiye'nin kaç katı yani?
Tabii. Evet. Yani bizim ne farkımız var onlardan? Biz de öyle olabilirdik. Olmadıysak bizim marifetimizden değil, Allah Teala'nın lütufları, evet, imkanları, nimetleri.
Peki hocam, şimdi lazım. Güzel bir şey söylediniz biraz önce. Dediniz ki ben çocuğuma her gün bugün yaşadığım 5 güzel şeyi söyle diye soruyorum. Ve zamanla da buna alıştı. Peki biz yanı başımızı, hayatı görebilmek için, elimizdeki nimetlerin farkına varabilmek için nasıl bir bu tür uygulama örnekleri mi yapacağız? Ne yapacağız yani? Nasıl bu noktada kendimizi eğiteceğiz, beynimizi eğiteceğiz?
Evet. Bir kere farkındalıklı yaşamak çok önemli. Hı-hı. Farkındalıklı yaşamak derken şunu kastediyorum. Birincisi olan ne? Ne var bende? Çok şükür bütün vücudum yerinde. Azalarımda, organlarımda bir sıkıntı yok. Elim tutuyor, gözüm görüyor, kulağım duyuyor, dilim konuşuyor, ayağım yürüyor. Bunlar hiçbir şekilde karşılığı olmayan, ödenemeyecek büyük nimetler. Bunu böyle doya doya bir düşünmek lazım. Doya doya bir yaşamak lazım. Bunu düşündükçe kalbimize sevinç gelmesi lazım. Fiziksel anlamda harikulade bir durumdayız. Psikolojik anlamda, zihinsel anlamda olanı görmek lazım. Yani bir yemek yiyorum, tadını alabiliyorum. Geceliğin yattığımda uyuyabiliyorum. Can tehlikem yok. Veya ağzımın tadını kaçıracak kadar büyük bir felaket, büyük bir acı başımdan geçmedi ise buna da şükretmek lazım. Zihnim çalışıyorsa, hatırlayabiliyorsam, düşünebiliyorsam, fikredebiliyorsam bunlara da şükretmek lazım. Etrafında beni seven insanlar varsa, benim sevdiğim insanlar varsa bunlara da şükretmek lazım. Bir ahlaki terbiye aldım, doğruya yanlışa, helale harama dikkat ediyorum, buna da şükretmek lazım. Yani bunların bir kısmı bizim gayretimizdir ama gayreti de veren var.
Tabii.
Gayreti veren vermese ne olacak?
Tabii.
O farkındalığı, o düşünceyi, o fikri, o isteği veren olmasa ne olacak yani? O yüzden mutlaka elimizde olanın farkında olmamız lazım. İkinci adım olarak mutlaka şunu bilmemiz lazım. Mutluluk dediğimiz şey, huzur dediğimiz şey kenarda köşede saklanmış bir şey değil. Biz onu arayacağız, bulacağız. İşte evlenince bulacağız, askere gidince bulacağız, işe girince bulacağız, üniversite. Öyle bir şey bulunacak bir şey değil mutluluk, huzur. Adım adım inşa edeceğiz, emek emek inşa edeceğiz. Gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz, evet, sıkıntı çekeceğiz, fedakarlık yapacağız. Biz o mutluluğu, huzuru, iyi hali inşa edeceğiz. Bu da çok çok önemli. Öbür türlü sıkıntı. Bakın, geçenlerde bir sosyal medyada bir metin gördüm. Adam yazmış ki, ben Tarkan olsam her sabah 6.30'da kalkardım. Düşünsene Tarkansın, ne kadar Tarkan olsan o kadar iyi diyor. Onun için ulaşılmaz insan, kendini kıyasladığı insan Tarkan, her şeyi var. Halbuki Tarkan'a sorsan kendi içinde bir sürü sıkıntısı, derdi, problemi vardır. O yüzden kimseyle kendimi kıyaslamadan ben olduğum için 6.30'da kalkayım ve hayatımı inşa etmeye başlayayım, imar etmeye başlayayım, ihya etmeye başlayayım. Ben 6.30'da kalksam, hayatım için emek versem, hayatım için mücadele etsem, benim hayatım Tarkan'ın hayatından da, başka insanların hayatından da çok daha güzel hale gelir. Yeter ki ben biraz elimi taşın altına koyayım. Yeter ki ben yapabileceğimin farkında olup mücadele edebileyim. Üçüncü olarak, çevremizde hepimizin bizi seven insanlarımız var. Ama maalesef o sevgi yerinde durmuyor. Çünkü emek vermiyoruz. Sevgi böyle buzdolabından çıkmış ve buz bir şekilde duran kalıp bir şey değil. Azalır, artar, çoğalır, büyür veya küçülür. Bu anlamda baktığımızda bizim için önemli olan insanların sevgisini arttırmak için gayret etmemiz lazım. Çok güzel bir söz var. Halil Cibran'ın diyor ki, sevginin çoğu diyor, kastedilmeden söylenenlerle kastedildiği halde söylenmeyenler arasında kaybolur diyor. Bir şeyler var, söyleniyor ama kastedilmiyor. Kalp kırılıyor, ara bozuluyor, ilişki soğuyor vesaire. Orada sevgi gitti. Ya halbuki kastetmemişim ama söyledin, kalp kırıldı bir defa. İkincisi de kastediliyor ama söylenmiyor. Ya ben çok seviyordum aslında. Söyleseydin be mübarek ya, geçti gitti şimdi. Çok düşkündüm ona, çok iyi hissediyordum onun yanında, çok minnettarım ona. Geçti gitti, niye zamanında söylemedin? Bunlar maalesef kayboluyor. O yüzden bunu da söylemek lazım. Yani seviyorsanız kastederek söyleyin. Kastetmediğiniz şeyleri öfkeyle, sinirle, gaza gelip söylemeyin. Çünkü söz iz yapıyor.
Evet.
Bir diğer mesele, hayatımız daha güzele gitsin için bir şeyleri beklemeyelim, mücadele edelim, gayret edelim, yorulalım, ter dökelim. Çok meşhur bir tane kemancı var. Çok dünya çapında meşhur virtüözlerden bir tanesi. Bir konser veriyor. Harikulade bir konser. Herkese hayran oluyor. Binlerce insan geliyor vesaire. Konserin çıkışında birisi bunu çeviriyor. Diyor ki, efendim diyor, sizin gibi keman çalabilmek için diyor, bütün ömrümü verirdim diyor. Cevabı çok ilginç. Diyor ki, ben verdim diyor.
Ya değil mi?
Ben verdim. Sen de versen senin de olur.
Evet.
Ben verdim. Verdiğim için buradayım. Sen de versen sen de olur. Dolayısıyla bazen insanlar şöyle olsaydı, böyle olsaydı vesaire atıp tutuyorlar. Halbuki o mücadeleyi verse, o fedakarlığı yapsa, o gayreti gösterse kendisi de o noktaya gelecek. O adamın ekstra bir şeyi yok. Bakın Fuat Sezgin Hoca vardır, hepimizin örnek aldığı önemli bir insan. Diyor ki, Edison'un da benzer bir sözü var. Başarının diyor %5'i zekadır diyor. %95 çok çalışmaktır diyor. Çok çalışmadığınız zaman bir noktaya gelmeniz mümkün değil zekayla. %5. %5 başarıya zeka etki eder ama %95 çok çalışmak, gayret etmek, mücadele etmektir diyor. Yine sosyal medyada çok dönen bir resim var. 33 yaşında bir adam, dünya şampiyonu, 11 kez dünya şampiyonu olmuş kürekte. Bakın 33 yaşında 11 kez dünya şampiyonu olmuş. Çok az insana nasip olacak bir olay. Harikulade bir başarı. Ama ellerini görseniz, elleri 80 yaşında bir insanın elleri gibi. 90 yaşında bir insanın elleri gibi. Niçin? O mücadeleyi vermek için o kadar yüklenmiş, o kadar zorlamış ki, o kadar yıpratmış ki ellerini. O yıpranmayla, o mücadeleyle, o gayretle, o fedakarlıklarla bir yere gelmiş. Dolayısıyla bir mücadele vermek şart. Mesela geçen haftalarda yine çok mutlu eden bir hadise oldu bizim malum. Milli ampute takımımız Avrupa şampiyonu
evet,
oldu.
Evet, evet.
Hepimiz gurur duyduk. Hepimiz gözlerimiz yaşardı. Gözlerimiz yaşarmadan o mücadeleyi seyredemedik. Yani bütün Türkiye'ye müjde gibi bir olay oldu. Fakat o olayın bir arkası var. O olayın arkasındaki, o olayın kahramanları, o olayın arkasında ne tür mücadeleler vermişler, ne tür gayretler göstermişler ve türlü manilerine rağmen, türlü engellerine rağmen bırakmamışlar, yılmamışlar, olmayana takılmamışlar, olanı görüp bir hedef dahilinde mücadele etmişler. Bu olmadan olmuyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de tabii yanı başımızdakini görmemize yardımcı olacak, sebep olacak belli özelliklere ihtiyacımız var. Bu özellikleri ısrarla ben her fırsatta vurgulamaya çalışıyorum. Bizim kültürümüzde belli kavramlarımız var, lisanımızda olan. O kavramları kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Huzurumuzu, afiyetimizi, dikkatimizi, farkındalığımızı, her şeyimizi kaybederiz. Bununla ilgili Dante diye bir adam vardır meşhur, der ki, bir milletin önce ananesi, sonra lisanı, sonra kendisi mahvolur der. Bunları kaybetmemek lazım. Çünkü bunları kaybettikten sonra bir adım sonrası mahvolmak demek. Bunlar neler? Mesela sebat meselesi. Sebat kavramı bir insanın hayatından çıktı mı, o insanın huzurlu olması çok zor.
Ne demek sebat hocam?
Sebat bir işte ısrarlı bir şekilde devam edebilme becerisi.
Evet.
O beceri kayboldu mu gitti.
Arapların da bir sözü var. Men sebete nebete.
Ya. Değil mi? Evet, güzel. Evet. Sebat eden ulaşır değil mi?
Sebat eden olgun, bereketlenir. Tabii, şey tabii, yapar, tabii. Büyür, gelişir. Evet.
O yüzden sebat kelimesini mesela çocuklarımızın kazanması lazım bir şekilde. Şefkat kelimesini kazanması lazım. Rikkat kelimesini kazanması lazım. İffet kelimesini, minnet kelimesini, kanaat kelimesini, dirayet kelimesini, metanet kelimesini, şecaat kelimesini, fürüvvet kelimesini, mürüvvet kelimesini ve buna benzer bizim hazinemiz olan binlerce, yüzlerce kelimemizi kazanması lazım. Çok meşhur bir söz var diyor ya, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diye. Bakın bunlar binlerce yıl bizim inancımızdan, kültürümüzden süzülüp gelmiş hazineler. Bunları kaybedersek bir daha bunları keşfetmemiz bin yıllık emek, bin yıllık mücadele, bin yıllık gayret. O yüzden bunları kaybetmememiz lazım. Ne kendi hayatımızda, ne çocuklarımızın, etrafımızdaki insanların hayatında bunları kaybetmemeye çalışalım. Çünkü bunlar hazır hazine.
Evet.
Yani üzerinde oturduğumuz hazine. Bunları kaybetmedikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Ama bunları kaybedersek çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu noktada belli şeylerden korkmak da bizi yanımız başımızdaki hazineyi görmekten mahrum ediyor. Shakespeare'in yine güzel bir şiiri var. Diyor ki, insanların çoğu diyor kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korktuğu için, sevilmekten korkuyor kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Çok önemli bakın, diyor ki, yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve en sonunda diyor ki, ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için. Yaşamayı bilse ölmekten de korkmaz. Dünyaya iyi bir şey verse unutulmaktan da korkmaz. Gençliğinin kıymetini bilse yaşlanmaktan da korkmaz. Dolayısıyla biraz daha bu anlamda yaşamayı bilerek, gençliğin kıymetini bilerek hareket etmek lazım ki öbür türlü korkulardan başımızı alamayız. Bunun için bizim mutluluk algımızda belli yanlışlar var. Nedir mesela? Ağlayan insan mutsuzdur diye görürüz. Ağlamayı kendimizden çok uzak tutmaya çalışırız. Halbuki bu tür şeylere de yeni bir bakışla bakmak lazım. Ağlayabilmeli insan. Ağlamadığı zaman huzur gidiyor. Ağlamadığı zaman huzurdan uzaklaşıp zevke doğru gitmeye başlıyor. Bakın çok güzel bir kitaptan gördüm. Bir küçük çocuğa soruyorlar. Diyorlar ki, niçin diyorlar denizler tuzludur? Babası denizci. Diyor ki, çünkü diyor denizciler hep ağlar. Uzakta oldukları için. Ondan dolayı denizler tuzludur diyor. Peki insanlar üzgün olunca niçin ağlar diyor. Diyor ki bakın çok önemli, daha iyi görelim, daha doğru görebilelim diye gözlerin camını ara sıra yıkamak gerekiyor.
Yıkamak gerekir.
Bu çocuksu ama çok hakikati olan bir düşünce. Dolayısıyla ağlamaktan da korkmamak lazım. Üzgün durumda olan insanlar için ya da sıkıntılı olan insanlar için dertlenmekten, empati yapmaktan, o insanlara yardım etmeye gayret etmekten hiçbir şey yapamıyorsak, o insanlar için hüzünlenmekten korkmamak lazım. Bu da bizim iç huzurumuz anlamında, kendimizi işe yarar hissetmemiz anlamında, insan hissedebilmemiz anlamında çok önemli noktalardan bir tanesi.
Bir de şey biraz var hocam şimdi, bu tür mutsuzluk veren sahnelerden kaçma. Hı-hı. Ama tabii, ben onu görmeyeyim, evet, çok evet, etkileniyorum, evet, evet, işte dayanamıyorum, ya, kalbim ya şöyle oluyor filan.
Olsun, bu, gözlerim yaşıyor, yaşarsın, ağlarım, ağlarım.
Değil mi hocam? Ağlar, yani bu da ağlar. Çok şu an çok popüler bir şey yani, i̇şte görüyorum.
Bu haz odaklı yaşamak, değil huzur odaklı yaşamamak. Evet, aman ağzımın tadı kaçmasın, aman hazzım bozulmasın, evet. Hep zevk sefa devam etsin. Etmez efendim, etmez.
Etmez.
Biz hep zevk haz hocam, peşinde değiliz yani.
Şeyi tavsiye edelim değil mi hocam? Siz de buyurun, bu kitabı siz tavsiye etmiştiniz, ben okumuştum. Mutsuzluk diye bir kitap var,
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Bu kitabı değerli dinleyenlerimiz İletişim Yayınları'ndan çıktı. Mutlaka okumamız gereken bir kitap. Çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor, evet, ve gayet bilimsel donelerle çok, tabii, yazılmış tabii, bir kitap. Tabii, yani tabii, böyle kesinlikle sadece bir edebiyat
değil.
Mutsuzluk edebiyatı değil, değil yani, bilimsel değil karşılığı olan. Çok da hacmi de küçük, rahat okunur ve oradaki teori de zaten dünyadaki en büyük buluşları, gelişmeleri sağlayanlar mutsuz insanlardır
tabii,
diyor.
Huzursuz insan, huzursuz değil ama. Evet, huzur mutsuz. Lazım, mutsuzluk
huzur
önemli
değil. Huzur o başka
değil.
Yani rahatsızlık duyan bir takım tabii. Şeylerden. O kendisine bazı gördüğü manzaraların rahatsızlık oluşturması ve bunu nasıl çözerim diye bir arayışa girmesi sonucu pek evet. Çok şeyi düzelmiştir evet. Diye söylüyor. Bunu da besliyor. Yani bu mutsuzluklardan kaçmamak lazım. Bunlarla hatta üzerine gidip mücadele etmek lazım ki yeni inkişaflar oluşsun.
Tabii. Değil mi hocam? Şimdi çok güzel bir söz var. Diyor ki zor zamanlar büyük insanlar çıkartır.
Ya ne kadar.
Büyük insanlar kolay zamanlar yaratır. Kolay zamanlar küçük adamlar yaratır. Küçük adamlar zor zamanlar yaratır. Zor zamanlar büyük
tekrar
insanlar çıkartır. Evet, dünyanın dengesi budur.
Evet,
ama
evet.
Şunu diyelim, zor zaman varsa o zaman büyük insan çıkarsın, büyük fikir çıkarsın. O zorluklara, o sıkıntılara gözümüzü kapatırsak, görmezsek o zaman büyük işler yapma motivasyonumuz, büyük himmetlere sahip olma arzumuz kaybolmuş olur. Dikkat etmemiz gereken çok önemli meselelerden bir tanesi, İyi niyet bizim aslımız. Hüsnü zan diyor ya büyüklerimiz.
Evet.
Hüsnü zan bizim aslımız. Yine güzel bir kitaptan okudum. Diyor ki, mantık oyunları, övünmeler, hesaplar, ideolojiler, kuramlar, tüm bunlar gerçeği gözleriyle gözlemlemeyi bilmeyenler içindir. Ve şu gezegende yaşayanların çoğunluğu da bunu yapamaz. Neden bilmem ama böyledir. Halbuki diyor, kim olsa biraz iyi niyetle başarabilir diyor. İyi niyet oldu mu, o kadar hesap kitaba gerek yok. Yola girdim iyi niyetle, Allah'ın izniyle bir şekilde o yol çıkmış olur. O yüzden o yola girmek lazım. Çünkü iyi niyet en başta sevmeyi ve sevilmeyi kaybettiriyor insana. Sevemez hale geliyoruz kötü
evet.
Niyetli olduğumuz zaman.
Evet.
Her şeyin altından bir çapanoğlu aradığımız zaman, her şeyin ardından bir menfaat, bir çıkar, bir mesele aradığımız zaman, o zaman mutlu olamaz, huzurlu olamaz. Hatta en kötüsü, sevemez hale geliyoruz. Bu konuda da çok güzel bir söz var. Diyor ki, bu dünyada diyor en büyük, en şiddetli bela ve ızdırap diyor, sevilmemek değil, sevememektir diyor.
Evet.
Sevemediğin zaman bu dünyada başına gelebilecek en büyük, en şiddetli ızdırabı yaşamış olursun, görmüş olursun diyor. O yüzden iyi niyetle, severek, isteyerek, mücadele vererek, gayret ederek, fedakarlık yaparak bir sürece girmemiz lazım. Ancak burada yine unutulmaması gereken çok önemli konulardan bir tanesi, niçin mücadele verdiğimiz. Güzel bir söz var, diyor ki, dikenine katlandığın şey dua et gül olsun diyor. Gülün peşinde bu fedakarlığı yapalım. Öbür türlü sadece diken elimize gelecekse, dikenden başka bir şey yoksa bunun sonunda, yazık olsun verdiğimiz mücadeleye. O yüzden gayret edeceğiz, mücadele vereceğiz, iyi niyetimiz olacağız, seveceğiz, sevilmeye çalışacağız falan ama bunu hepsini değecek bir şey için yapmamız lazım. Tabii bu konuda asla kaybetmememiz gereken çok önemli konulardan bir tanesi şu, hayatımızda bir disiplin olması lazım. Hayatın bir ritmi var. Dünya yaratıldığından beri bu böyledir. Bakın güneşin her gün doğması var, her gün batması var. Hiçbir gün bu eksilmemiş. Bu eksilirse, güneş doğmazsa kıyamet kopacak demektir. Güneş her evet. Gün doğudan doğar. Bir ritmi var bunun. Kalbimizin bir ritmi var. O ritim durduğu zaman ölüyoruz. Bütün hayatımızın bir ritmi var. Dolayısıyla o ritme ayak uydurmak, o ritimle yaşamak lazım. Bu da bir disiplin istiyor. Bu konuda işte İngiltere'de Psikoloji Enstitüsü en önemli hayat kurtarıcı ama en zor 3 tane özellik seçmiş, yetenek seçmiş. Bunların birincisi uyku düzeni, ikincisi zaman yönetimi, üçüncüsü empati. Bunlara sahip oldun mu diyor, en önemli, en kıymetli ama en zor yeteneğe sahip olursun diyor. Uyku düzeni için bir disiplin lazım. Zaman yönetimi için bir disiplin lazım. Empati yapabilmek için de kalbi terbiye etmek gerekiyor. Ama bunları yaptı mı insan bayağı bir mesafe kat etmiş oluyor. O yüzden ne yapalım edelim, hayatımıza bu disiplini, bu ritmi oturtturmaya çalışalım. Çünkü akıntıya karşı kürek çekmek bizi hiçbir yere götürmediği gibi boşa yoracak. Halbuki akıntıyla beraber kürek çekersek, rüzgarı arkamıza alırsak ne kadar ilerlere gitmemiz mümkün olacak. Evet.
Yani şimdi tabii burada hocam bunlar o kadar temel şeyler ki biz de çocuklarımızı yetiştiriyoruz. İşte o kadar o okul, bu okul, şu eğitim, bu kurs bilmem ne koşturuyoruz. Belki bunlar hep bir anlamlı ama böyle bir zemine oturmadığı zaman da bunların tabii, hepsi bir tabii, anlamsız tabii, hale geliyor.
Temelsiz yani, işte. Temelsiz,
çok temelsiz hale geliyor. Temelsiz yani olur. Gerçekten mesela çocuğumuza uyku düzenini, zaman yönetimini, empati yapmayı, bu en temel şeyleri biraz önce saydığımız işte pek çok tabii, konuyu ne kadar verebiliyoruz? Olmayı. Ne kadar verebiliyoruz? Aslında eğitim sonuçta şöyle de düşünebiliriz. Yani onu yaratılış amacına uygun iyi bir insan olma haline getirme sürecini tabii, biz toptan eğitim diye adlandırabiliriz. Çok çeşitli basamakları var bunun. Bunu yaparken sadece bir yönünü insanın ele alıp yani zihni kabiliyetlerini işte başarılı olsun, iyi okula gitsin kovalayıp şu onu insan yapan en temel şeyleri ıskaladığımızda aslında büyük bir başarısızlık ve tatmin olmayan, çok büyük, haz merkezli, çok, mutlu evet, olamayan, evet, hazineyi göremeyen, üzerinde oturduğu hazineyi göremeyen bir nesil ortaya çıkıyor ve bu
zemine yatırım yapmıyoruz. Evet, evet, temeli evet, sağlamak kesinlikle, atmıyoruz. Sonra gökdelen çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Olmayınca da şeyde, geçti gitti yatırımımız diyoruz. Geçti. Bu kadar kat çıkmıştım, ya, yatırım yapmıştım, masraf etmiştim
çok
falan.
Çok mühim hocam. Mesela halbuki, biraz önce bir sürü kavramlar saydınız. Kanaat dediniz. Efendim pek çok sıraladınız. Bunları evet, unuttuk. Evet. Bunları veya unutmamalıyız, tabii, kazanmalıyız. Bugün biz çocuklarımıza eğitim adına ne kadar bunu kazandırıyoruz? Bunu oturup sorgulamak lazım. Artık bugün akşam evde oturuyorsunuz hocam. Bir yazılım işte bir sürü şeyler var. Giriyorsunuz. Oradan bir hoca çıkıyor. Çocuğunuza bütün 6. sınıfın konularını anlatıyor.
Evet.
Hem de çok güzel, bol soru örnekleriyle anlatıyor. Yani biz bile oturup kaç yıl önce öğrendiğimiz konuları yeniden oradan öğrenmiş oluyoruz. Evet. Ama diğer meseleleri aktarmanın böyle bir yolu yok.
Yok.
Buna biraz odaklanmak tabii, gerekiyor. Tabii. Değil mi hocam?
Hocam evet, az şeyi çok öğretmemiz lazım.
Evet, evet.
Çünkü şu anki problemimiz çok şeyi az öğretiyoruz. Evet. Mesela çok insan tanıyoruz ama az tanıyoruz. Evet. Yüzeysel tanıyoruz.
Evet.
İsmini biliyoruz, ne iş yaptığını biliyoruz, temel bilgilerini biliyoruz ama bugün nasıldır, iyi midir, keyfi nasıldır, hali nasıldır, yeteneği nasıldır, özelliği, onları çok bilmiyoruz. Çok insan var etrafımızda ama az tanıyoruz. Halbuki az kişiyi çok tanısak ve devamlı hayatımızın içine katsak hayatımız değişecek. Evet. Ya da çok konuyu az biliyoruz. Hı-hı. Matematik, fen, onu, bunu bir sürü şey biliyoruz ama hiçbirinde ustalığımız yok. Hı-hı. Hepsinde çırağız. Halbuki hepsini boş verin. Bir tanesinde çok iyi olsak, dünyanın en iyisi olsak bizim için çok önemli ve insanlık için çok önemli bir noktaya gelmiş olacağız. Bir tanesinde. Bir şeyi ben çok iyi bilirim. Neyi? Bilmiyorum. Evet. Bu sıkıntı. Bir şeyi çok iyi bilecek insan.
Evet.
Ya da çok iş yapıyoruz ama az yapıyoruz. Halbuki bir işi çok yapsak ve o işten bir neticeye varsak biz de kurtulacağız, insanlık da kurtulacak. Ya da çok şey istiyoruz ama az istiyoruz. O da olsun, bu da olsun, bu da olsun. Arada söylüyoruz. Dualarımızda ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Ama az istiyoruz. Ya da çok istiyoruz, az yapıyoruz gereğini.
Bir dengesizlik, dengesizlik bir tezat var ya.
Evet. Bunu evet, tam tersine çevirsek belki. Yani evet, az insanı çok tanısak, az işi çok yapsak, evet, az bilgiyi çok bilsek,
evet,
az isteyip çok yapsak hayatımız belki bambaşka büyük oranda toparlanmış olacak. Dolayısıyla bu noktada bahsettiğiniz konuyu ben çok çok önemsiyorum. Temeli çok sağlam atmak lazım. Çok fazla şeye gerek yok. Az malzemeyle çok sağlam bir temel atılır ama temel atmak için emek vermek gerekiyor. Temel atmak için uğraşmak gerekiyor. Bakıyorsunuz bir temel atılıyor, 6 ay sürüyor. O 6 ay temel atıldıktan sonra 3 ayda binaya çıkıyorlar. Ya yukarısında 3 ay bitti, 6 niye 6 ay sürdü? Çünkü temelin sağlam olması lazım.
Tabii.
O yüzden eğitimde de çocuklarımızla, evdeki ilişkilerimizde de bizim esas öncelememiz gereken şey daha çok bu temel üzerine olması lazım. O temel sağlam olmadığı zaman sıkıntı oluyor. Bu konuya ben tekrar bu vesileyle dikkat çekmiş olmak isterim.
Peki hocam. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Bitirmiş oluyoruz herhalde.
Yanı başımız hayat dedik.
Yanı başımız
yani
hayat dedik.
Yani aradığımız, bugün ihtiyaç duyduğumuz şey çok uzağımızda değil esasında. Yanı başımızda.
Çok yakınımızda.
Yeter ki biz dikkat etmiş olalım. Bu konuda bir tane taş ustasının güzel bir sözü var. Diyor ki, taşı oyup diyor, içindeki güzelliği ortaya çıkartınca o taş bana gülümseyip, İşte ben buyum, bir taş parçası değilim diyor.
Evet.
Bakıyorsunuz Sultanahmet Camii, evet, Süleymaniye Camii bir taş esasında.
Evet.
Ama oymuşlar, işlemişler, harikulade bakmaya doyamadığımız asırlarca devam eden bir sanat eserine dönüşmüş. Halbuki bir taştı ama işlenince bambaşka bir hal aldı.
Eyvallah.
Hayatlarımız da böyle. Hayatlarımız da elimizin avucumuzun içinde bomboş hiçbir şey yapmadan durursak bir taş hayatımız. Hiçbir işe yaramaz bir taş. Ama işlersek asırlarca bakmaya doyulmayacak bir sanat eseri haline gelebilir. O taşı işlemeye gayretimiz olsun. O taşı işlemek için de çok temel bazı şeyler söyledik. İyi niyetimizi kaybetmeyelim. Mutluluğu inşa etmeye, kendi kendine gelmesini beklememeye gayret edelim. Temel kavramlarımızı kaybetmemeye gayret edelim. Buna benzer mücadelemizi, fedakarlığımızı ne kadar yaparsak yapmaya gayret edelim. Sevmeye, sevilmeye gayret edelim. Az şeyi çok bilmeye ve bildiklerimizi muhakkak yapmaya gayret edelim. Allah'ın izniyle o taş adım adım, emek emek işlenmiş ve harikulade bir sanat eserine dönüşmüş olacak.
Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Esasında burada bu konu kurtuluş senin içinde. Yani mutluluk da senin içinde, her şey sende aslında. Ama işte bu seni keşfet. Bunun mesajlarını verdiniz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Güzel bir program oldu. Değerli dinleyenlerimiz, İnsan Bu programının bugün de sonuna geldik. Değerli hocamız Doktor Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birlikte oldunuz. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla beraber olmayı temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.